Ayrım 16, sayfa 179. Ama 746. gece olunca demiş ki, Boyna onun bilgisinden ve harika ilaçlarından söz ediliyor. Gidip onu aramamı ister misin? Demiş. O zaman Alaaddin başını kaldırmış ve hüzünlü bir sesle, Bil ki anacığım benim sağlığım iyidir ve hastalık çektiğim falan da yok. Beni böyle değişmiş durumda görüyorsan tüm kadınların sana benzediğini sanmamdandır. Ve sadece dün işin bambaşka olduğunun farkına vardım yanıtını vermiş. Alaaddin'in anası da ellerini kaldırarak kötülük ırak olsun sen ne dedin Alaaddin diye haykırmış. O da sen ne dediğimi çok iyi biliyorsun ama kaygılanma. Gerçekte ben Şah'ın kızı Bedrül Budur Sultan'ı hamama giderken gördüm. Sırf onu görmekle güzelliğin ne demek olduğunu anladım. Ve artık elim ayağım kesildi. İşte bunun için huzursuzum. Ve babası sultandan evlilik sözü almadıkça kendime gelemem diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca Alaaddin'in anası oğlunun aklını kaçırdığını sanmış. Ve ona Tanrı'nın adı üstüne olsun oğlum, aklını başına topla. Ah zavallı Alaaddin, kendi durumunu düşün de bu çılgınlığı bırak demiş. Alaaddin, ana, kesinlikle aklımı başıma toplamayacağım çünkü ben deli falan değilim. Ve senin sözlerin beni Şah'ın güzel kızı Sid Bedrül Budur ile evlenmek fikrinden asla vazgeçiremez. Ve niyetim kesinlikle onu babasından istemektir diye yanıt vermiş. Kadın, oğlum kurbanın olayım. Böyle sözler söyleme. Komşuların işitmemesi için de çok dikkat et. Yoksa gider sözlerini sultana anlatırlar da çaresiz asılırsın. Ve zaten sen gerçekten böylesine delice bir karar aldınsa bunu yerine getirecek birini bulabileceğini düşünüyor musun? Demiş. O da böyle nazik bir görev için sen buradayken başka kimi bulabilirim anacığım? Ve de senden başka kime güvenebilirim? Evet kuşkusuz sultana gidip benim için bu evlenme istemini sen yapacaksın diye cevap vermiş. Kadın Allah beni böylesine bir girişimden korusun oğlum. Ben senin gibi çılgınlığın sınırında değilim. Ah şimdi görüyorum ki sen en yoksulundan bir terzinin oğlu ve kentin en cahili olduğunu, senin anan olan benim de asla pek soylu ya da tanınmış bir aileden olmadığımı unutmuşsun. Sen babasının en güçlü şahların ve sultanların oğullarına bile vermediği kızını nasıl bir cesaretle evlenmek için düşünüyorsun diye haykırmış. Alaaddin bir an için sessiz kalmış. Sonra bil ki ana ben çok düşündüm ve senin bana söylediklerini aklımdan geçirdim. Ama bu sana açıkladığım kararı almaktan beni alıkoymadı. Aksine bundan dolayı senden eğer ben senin gerçekten oğlunsam ve beni seviyorsan senden istediğim hizmeti bana sağlarsın. Yoksa ölümü yaşamaya yeğlerim. Ve hiç kuşkun olmasın ki beni yakında yitirirsin. Bir kez daha güzel anacığım hatırla ki ben senin oğlun Alaaddin'im diye yanıt vermiş. Oğlunun bu sözlerini işiten ana hıçkırıklar koparmış ve gözyaşları arasında ''Oğlum evet kuşkusuz ben senin ananım ve sen de benim canımın çekirdeği biricik evladımsın. Ve benim en candan arzum her zaman seni bir gün evlenmiş ve ölmeden önce mutlu olduğunu görerek sevinmektir. Sen de eğer evlenmek istiyorsan hemen gidip bizim koşullarımızdaki kimseler arasından bir eş bulurum. Yine de eğer sana senin hakkında bilgi edinmek üzere yaptığın meslek, elde ettiğin kazanç ve maliki bulunduğun mal ve topraklar hakkında soru sorarlarsa ne diyebileceğimi bilmeliyim. Bu da beni çok tedirgin ediyor. Ama eğer bizim gibi basit koşullu kimseleri değil de hükümdarın biricik kızı Bedrül Budur'u istemek söz konusuysa bu iş nasıl olacak? Hadi oğlum. Bir an için alçak gönülle düşün. Sultanımızın iyi yürekli olduğunu ve hiçbir uyruğunu davasında gerekli adaleti göstermeden yanından uzaklaştırmadığını bilirim. Yine de bilirim ki aşırı cömerttir. Göze çarpan herhangi bir eylemle, bir yiğitlik gösterisiyle ve yapılmış büyük ya da küçük bir hizmetle lütuflarına layık olandan hiçbir zaman ödüllerini esirgemez. Ama sen bana söyleyebilir misin? Bugüne kadar göze batar ne gibi bir şey yaptın? Sana bağışlanmasını istediğin bu eşsiz lütfa layık olabilmek için hangi unvanları edindin? Ve dahası tüm lütuf dileyenlerin sadık bir kul olarak hükümdarına saygı anlamda sunacağı armağanlar nerede? Demiş. Alaaddin doğru. Eğer ruhumun bunca istediği şeyi elde etmek için armağan söz konusuysa pekala. Sanırım ki dünyada hiç kimse bu konuda benimle boy ölçüşemez. Gerçekten bil ki anacığım, yeraltı bahçesinden getirdiğim ve sadece hiçbir değeri olmayan ve küçük çocukların oynamalarına yarar cam toparlaklar sandığım türlü renklerden meyveler, dünyada hiçbir hükümdarın benzerlerine sahip olmadığı değer biçilmez taşlardır. Sen kendin bile bu tür şeyler konusunda pek tecrüben olmadığı halde bunu anlayabilirsin. Bunun için bana mutfaktan onları içine alacak kadar büyük bir porselen tepsi getirmen yetecektir. O zaman onların harika etkisini göreceksin. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 747. gece olunca demiş ki, bunun için bana mutfaktan onları içine alacak kadar büyük bir porselen tepsi getirsen yetecektir. O zaman onların harika etkisini göreceksin diye yanıt vermiş. Alaaddin'in anası da bütün bu işittiklerinden çok şaşırmış olmakla birlikte mutfağa tertemiz büyük bir porselen tepsi almaya gitmiş ve onu getirip oğluna vermiş. Söz konusu meyveleri zaten getirmiş bulunan Alaaddin de çeşitli renklerini, şekillerini ve çeşitlerini hesaba katarak bunları büyük bir sanatla porselen tepsinin içine dizmiş. Ve bu işi bitirince anasının bakışlarına sunmuş. Onların güzelliği kadar parlaklığıyla da kadının gözleri tümüyle kamaşmış. Ve parlak taşlar görmeye alışkın olmadığı halde "Ya Allah bu ne harika" diye haykırmaktan kendini alıkoyamamış. Ve bir an için kamaşan gözlerini kapamak zorunda kalmış. Ve sonunda "Şimdi anlıyorum ki oğlum Armağan Sultan'ın hoşuna gidecektir. Gerçekten öyle. Ama güçlük burada değil. Benim yapacağım girişimde. Çünkü hissediyorum ki sultanın huzuruna çıkınca yüceliği karşısında dayanamayacağım. Ve dilim bağlanmış gibi hareketsiz kalacak. Belki de heyecandan ve zihin karmaşasından düşüp bayılacağım. Senin arzu dolu ruhuna doyum sağlamak için kendime işkence etmeye dayansam ve sultandan kızı Bedrül Budur ile ilgili istemde bulunsam bile ne olacak? Evet ne olacak dersin? Sanırım ki oğlum ya beni deli yerine koyacak ve saraydan kovacak ya da böylesi bir istemden dolayı kızarak ikimizi de korkunç biçimde cezalandıracak. Bunun tersini ve sultanın dileğini hoş karşılayacağını düşünüyorsan yine de bana senin durumunu ve koşullarını soracaktır. Ve bana evet bu armağan gerçekten güzel hatun ama sen kimsin ve oğlun Alaaddin kimdir ve ne iş görür, babası kimdir ve kazancı nedir ve şu soru ve bu soru derse o zaman ben de senin için hiçbir meslek tutmadığını ve babanın çarşı terzilerinden yoksul biri olduğunu söylemek zorunda kalacağım diye haykırmış. Ama Alaaddin, ana kaygılanma. Porselen tepside meyveler gibi sıralanmış bu harika taşları görünce sultanın böylesi soruları sorması imkansızdır. Dolayısıyla korkma ve olmayacak şeyler için kafanı yorma. Aksine sadece ayağa kalk ve içindekilerle birlikte tepsiyi kendisine sun. Ve benim için evlenmek üzere kızı Bedrül Budur'u kendisinden iste. Ve bunca kolay ve basit bir iş üzerine fikirlerini yoğunlaştırma. Eğer başarıdan yana hala kuşkuluysan, gerçekte elimde benim için her mesleği uygulayıp kazanç sağlayacak sihirli bir lamba bulunduğunda unutma diye yanıt vermiş. Ve anasına karşı öylesine ateşli ve öylesine güvenli bir şekilde konuşmayı sürdürmüş ki sonunda onu tam anlamıyla inandırmış. Ve en güzel giysilerini giymesi için onu sıkıştırmış, porselen tepsiyi de eline vermiş. Kadın da onu dört köşesinden katlayarak bir bohçaya sarmış. Ve evden çıkıp sultanın sarayına doğru yönelmiş. Ve diğer dilek sahipleriyle birlikte kabul salonuna alınmış. Ve hemen ilk sırada yer almış. Kollarını kavuşturmuş ve en derin saygıyla gözlerini yere indirmiş bulunanlar arasında alçak gönüllü bir tavır takınarak yer almış. Sultan kendisini izleyen vezirleri, emirleri ve muhafızlarıyla birlikte içeri girince divanın oturumu açılmış. Ve sultanın reisül küttabı, reisül küttab yazmanların, katiplerin başı. Dilek sahiplerini başvuru sıralarına göre birbirinin ardında adlarıyla çağırmaya başlamış. Ve oturum sürdükçe işler üzerinde hüküm verilmiş. Dilekçiler ayrılmışlar, zamanın tükenmesinden dolayı ötekiler dinlenememişler. Alaaddin'in anası da bu sonuncular arasındaymış. O da oturumun bittiğini ve vezirleri kendisini izleyerek sultanın da çekildiğini görünce kendisini de çekip gitmekten başka yapacak işi olmadığını anlamış. Saraydan çıkıp evine dönmüş. Sabırsızlığından dolayı kapıda beklemekte olan Alaaddin de porselen tepsiyi hala elinde taşıyarak onun geri döndüğünü görmüş. Çok heyecanlanmış ve çok şaşırmış. Bir felaketten ya da uğursuz bir haber alacağından korkarak ona sokakta herhangi bir soru sormak istememiş. Ve hemen kadını içeri çekerek sapsarı bir yüzle heyecandan ağzını açamadığı için gözleriyle ve işaretle ne olduğunu sormuş. Zavallı kadın da olup biteni anlatmış ve "Bu defalık ananı bağışlaman gerek oğlum. Çünkü ben saraylara hiç alışık değilim. ve sultanın görünümü öylesine zihnimi karıştırdı ki dileğimi bildirmek üzere ileri çıkamadım. Ama yarın Tanrı isterse saraya döneceğim ve bu kez gerektiğimden çok cesaretim olacak diye eklemiş. Alaaddin yine de tüm sabırsızlığına karşın anasının ellerindeki porselen tepsinin geri dönmesinde daha ağır bir nedenin bulunmadığını öğrenmekle mutlulanmış. Ve hatta bu güç girişimin kazasız belasız ve anası ve kendisi için kötü sonuçlara ulaşılmadan atlatılmış olmasına sevinmiş. Ve gecikmenin onarılabileceği düşüncesiyle teselli bulmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 748. gece olunca demiş ki, gerçekten ertesi gün anası taşlardan oluşan armağanları içeren bohçanın dört köşesinden tutarak saraya gitmiş. Ve utangaçlığını yenerek istemde bulunmaya karar vermiş. Divana girmiş ve sultanın önünde ilk sırada yer almış. Ama ilk kez olduğu gibi bir adım daha ileri geçememiş ve de yazmanların başının dikkatini çekememiş. Ve sonuç alamadan oturum kapanmış, o da başı eğik Alaaddin'e girişimin başarısızlığını anlatmak üzere eve dönmüş. Ama ona bir dahaki sefere başarı sağlayacağını vaat etmiş. Ve Alaaddin anasını cesaret noksanlığından ve direngenlikten yoksun bulunmasından dolayı paylayarak biraz daha sabretmek zorunda kalmış. Ama bu pek o kadar işe yaramamış. Çünkü zavallı kadın ard ardına 6 gün porselen tepsiyle sarayda bulunmuş ve sultanın karşısında yer almışsa da ilk kez olduğundan fazla cesaret gösterememiş ve başarı sağlayamamış. Ve eğer sultanın kendisi sonunda divanın her oturumunda onun hep ön sırada yer aldığının farkına varıp gelişinin nedeni üstüne bilgi almak istemeseymiş, kuşkusuz belki de 100 kez daha gidip aynı şekilde sonuç alamadan geri dönecek, Alaaddin de umutsuzluk ve sabırsızlıktan ölüp gidecekmiş. Gerçekten 7. gün divandan sonra sultan vezirine dönüp ona, elinde bohçayla sarılmış bir şey tutan şu kadına bak. Günlerden beri düzenli şekilde divana geliyor ve hiçbir şey dilemeden kımıltısız öylece duruyor. Bana onun burada ne yaptığını ve de ne arzu ettiğini söyleyebilir misin demiş. Alaaddin'in anasını hiç tanımayan büyük vezir de soruyu yanıtsız bırakmamak için sultana, efendim bu yaşlı kadın öteki yaşlı kadınlar gibi divana sadece önemsiz şeyler istemek için gelenlerdendir. Hiç kuşku yok ki bu da kendisine örneğin çürük arpa satıldığından ya da kendisine hakaret etmiş olan komşusundan veya kocasının kendisini dövdüğünden şikayete gelmiştir demiş. Ama sultan bu açıklamayla asla yetinmek istemediğinden vezire yine de bu zavallı kadını sorgulamak istiyorum. Ötekilerle birlikte çekilip gitmeden söyle de gelsin demiş. Vezir de elini alnına götürerek işitip itaat ettiğini söylemiş. Ve Alaaddin'in anasına doğru birkaç adım atıp eliyle gelmesi için işaret etmiş. Zavallı kadın da titremeler içinde tahtın ayak ucuna kadar ilerlemiş, daha çok saygı göstermek için öteki dilek sahiplerini yaparken gördüğü gibi eğilmekten çok düşüp sultanın önünde yeri öpmüş. Ve büyük vezir yaklaşıp omuzuna dokunup ayağa kalkmasına yardım edesiye kadar bu durumda kalmış. Ve heyecan içinde ayağa kalkmış. Sultan ona, ey hatun, görüyorum ki günlerdir divana geliyorsun ve hiçbir şey istemeden öylece dikilip duruyorsun. Şimdi buraya seni getiren nedeni ve ne istediğini söyle de sana adalet sağlayayım demiş. Alaaddin'in anası sultanın iyilik dolu sesinden yüreklenerek Tanrı kutsamasını sultanımız efendimizin başından eksik etmesin. Hizmetçisine gelince ey zamanın şahı sana dileğini bildirmeden önce kendisine güvenlik sözü bağışlanmasını diler. Yoksa dileğimin kendisine garip ya da tuhaf gelerek sultanın kulağını incitmekten korkarım demiş. İyi ve yüce ruhlu bir insan olan sultan ona çabucak güven sözü vermiş. Hatta kadının kendisiyle özgürce konuşabilmesi için divanın tümüyle boşaltılması için emir vermiş. Ve yanında büyük vezirinden başka kimse bırakmamış. Sonra ona dönüp Tanrı'nın güvenliği üstüne olsun şimdi konuşabilirsin ey hatun demiş. Sultanın sevecen davranışı karşısında tüm korkusu dağılmış bulunan Alaaddin'in anası, sultanımızdan aynı şekilde istemimi uygunsuz ve sözlerimi olağan dışı gözü pek bulacak olursa peşinen bağışlanma dilerim diye yanıt vermiş. Sultan da gittikçe daha fazla kafası karışarak, çabucak ve çekinmeden konuş ey hatun, Tanrı'nın bağışlaması senin üzerine olsun ve söyleyip dileyebileceğin her şeyi lütfuyla karşılasın demiş. O zaman Alaaddin'in anası tahtın önünde bir kez daha saygı duruşunda bulunduktan ve sultan için yüceler yücesinden tüm kutsamaları ve lütufları diledikten sonra tellalların Sid Bedrül Budur'un mevkibine yol açmak üzere çarşıda bulunanları evlerine çekilmek için buyruğu tebrik ettiklerini duyduğu andan başlayarak oğlunun başına gelenleri anlatmaya koyulmuş. Ve oğlu Alaaddin'in eğer sultanla evlenmezse kendini öldüreceğinden söz ettiğini de ekleyerek içinde bulunduğu durumu anlatmakta kusur etmemiş. Ve öyküyü bütün ayrıntılarıyla başından sonuna kadar ona anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Sonra da konuşmasını bitirerek başını eğmiş ve büyük bir şaşkınlığın pençesinde "Ey zamanın şahı, oğlumun çılgınlığından ötürü yüce kişiliğinden bana da kızmamanı ve ana yüreğinin dayanmazlığıyla böyle garip bir dileği sana aktarmak için gelişimden dolayı beni mazur tutmanı, yalvarmaktan başka şey kalmadı" diye eklemiş. Sultan onun bu söylediklerini büyük bir dikkatle dinledikten sonra adil ve iyi niyetli olduğundan Alaaddin'in anasının sustuğunu görünce dileğinden dolayı onu küçümsemekten uzak, iyilikle dolu gülmeye başlamış. Ve ona "Ey zavallı, peki dört ucundan tuttuğun şu bohçada ne taşıyorsun?" Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 749. gece olunca demiş ki, iyilikle dolu gülmeye başlamış ve "Ey zavallı, peki dört ucundan tuttuğun şu torbada ne taşıyorsun?" demiş. O zaman Alaaddin'in anası torbayı açmış ve tek bir sözcük söylemeksizin içinde meyve şeklinde değerli taşların bulunduğu porselen tepsiyi sultana sunmuş. Ve birdenbire tüm divan sanki meşaleler ve avizelerle aydınlanmışçasına onların ışıltısıyla aydınlanmış. Parıltılarından sultanın da gözleri kamaşmış ve güzellikleriyle şaşırıp kalmış. Sonra porselen tepsiyi yaşlı kadının elinden almış ve birbiri ardından parmaklarının arasına alarak bu harika mücevherleri incelemiş. Ve onlara hayranlık içinde bakarak ve onları yoklayarak uzun süre oyalanmış. Sonra büyük vezirine dönerek, "Başımın selameti adına vezirim, bunlar ne güzel şeyler böyle. Ve bu meyveler ne harika. Bunlar gibisini yaşamında hiç gördün ya da yeryüzünde böyle hayranlık verici şeylerin varlığından söz edildiğini hiç duydun mu? Söyle bana," diye haykırarak sözünü tamamlamış. Vezir de, "Gerçekten ey zamanın şahı, böylesi harika şeyleri ne gördüm ne de sözün edildiğini duydum. Kuşkusuz bu taşlar kendi türünde eşsizdir. Ve şahımızın hazinesindeki en değerli mücevherler bir araya gelse, bu meyvelerin en küçüğünün değerini karşılamaz bence," diye yanıt vermiş. Şah da, "Ey vezirim, genç Alaaddin anasıyla bana bu denli güzel bir armağan gönderdiğine göre, hiç kuşkusuz herhangi bir şahın oğlundan çok kızım Bedrül Budur'la evlenmek isteminin kabul edildiğini görmeye layıktır, öyle değil mi?" demiş. Şahın bu beklemediği sorusunu duyunca vezirin birdenbire rengi solmuş ve dili tutulup kederlenmiş. Çünkü sultan ona kızını küçük yaştan beri sevdasıyla yanıp tutuşan oğlundan başkasına vermeyeceğine çoktan söz vermiş bulunuyormuş. Ve de uzun bir şaşkınlık, heyecan ve suskunluk geçirdikten sonra çok hüzünlü bir sesle, "Evet ey zamanın şahı, ama yüce şahım sultanı kölesinin oğluna vermeyi vaat ettiğini galiba unutuyor. Bu durumda bilinmez birinin sana sunduğu bu armağan gerçekten hoşuna gittiyse bana sadece 3 aylık bir süre tanımanı, bu sürede benim de oğlum adına başlık olarak bundan güzel bir armağan bulmaya çalışmama olanak sağlamanı diliyorum şahımız," demiş. Değerli taşlar ve mücevherler hakkındaki bilgisine dayanarak yeryüzündeki hiç kimsenin yakından uzaktan kendi türlerinde eşsiz olan bu taşlar gibi bir armağan bulamayacağını çok iyi bilen şah, ne kadar yersiz de olsa istediği lütfu reddederek vezirini kırmak istemediğinden ona, "Kuşkusuz ey vezirim, istediğin süreyi sana tanıyorum. Ama bil ki bu 3 ay bittiğinde oğlun adına kızımın başlığı olarak bundan daha değerli ya da sadece bu iyi yürekli kadının oğlu Alaaddin adına bana önerdiği armağana eşit bir sunumda bulunursan, seni hayırla ve sadakatle verdiğin hizmetlerden ötürü oğlun için elimden geleni yaparım," diye yanıt vermiş. Sonra Alaaddin'in anasına dönerek ona son derece serenlikle, "Ey Alaaddin'in anası, oğlunun yanına tüm neşenle ve gönül rahatlığıyla dönebilirsin. Ona isteminin kabul edildiğini ve kızımın bundan böyle onun sözcüsü olduğunu söyleyebilirsin. Ama yine de ona evlenmenin sadece 3 ay geçtikten sonra yapılabileceğini, böylece bana ve kızıma ceyiz hazırlamak ve bir sultan kızına yaraşır eşyaları sağlamak için zaman gerektiğini söyle," demiş. Alaaddin'in anası da son kertede heyecanlı, kollarını gökyüzüne kaldırmış ve sultanın refahı ve ömrünün uzun olması için duada bulunmuş. Ve hemen izin alarak saraydan bir kez çıkınca sevinçten uçar gibi evine gitmiş. Ve daha içeri girer girmez Alaaddin onun yüzünün mutluluktan aydınlanmış bulunduğunu görmüş. Ve ona doğru koşarak heyecanla, "Pekala anacığım, yaşamam mı yoksa ölmem mi gerek?" diye sormuş. Zavallı kadın da yorgunluktan tükenmiş, ilkin divana oturmakla ve yüzünden peçesini çıkarmakla işe girişmiş. Ve "Sana iyi haberler getirdim Alaaddin. Sultanın kızı bundan böyle senin sözlündür. Ve armağanın senin düşündüğün gibi neşe ve memnunlukla karşılandı. Yalnız Bedrül Budur ile evlenmen ancak 3 ay sonra mümkün olacak. Ve bu gecikmeye büyük vezir neden oldu. O sakallı uğursuz şahla gizlice konuşup hangi nedenlerle olduğunu bilmiyorum ama düğünün geri bırakılmasını sağladı. Ama inşallah sonu iyi gelecektir. Ve senin arzun tüm öngörülerin ötesinde yerine gelecektir oğlum," demiş. Sonra da "Bu büyük vezire gelince oğlum, Allah onu kahretsin ve daha da kötü etsin. Çünkü şahın kulağına söyleyebileceği şeyler kafamı çok kurcalıyor. O olmasa besbelli ki düğün bugün ya da yarın olabilirdi. Çünkü şah porselen tepsideki mücevher halindeki meyvelerden çok hoşlanmıştı," diye eklemiş. Sonra durmaksızın ve soluk almaksızın oğluna divana girmesinden başlayarak oradan çıkıncaya kadar tüm olup bitenleri anlatmış. "Ve Allah Muzaffer Sultanımızın yaşamını esirgesin ve seni bekleyen mutluluğu korusun oğlum Alaaddin." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.